Ayrım 25.
Sayfa 228. Senin ata eyersiz bindiğini bilmezdim Gandalf dedi. Ne eyerin ne de gemin var. Gölge yele dışındaki atlara elf usulü binmem dedi Gandalf. Lakin gölge yele koşum takımı kabul etmiyor. Gölge yeleye binilmez. O ya seni taşımak ister ya da istemez. Eğer istiyorsa bu yeterlidir. O zaman sırtında kalıp kalmaman onun sorunudur. Tabii kendini havaya atacak olursan o başka. Ne kadar hız yapıyor diye sordu Pippin. Rüzgar kadar hızlı ama yağ gibi akıyor. Adımları ne kadar hafif. Şu anda en hızlı atın gidebileceği kadar hızlı koşuyor diye cevap verdi Gandalf.
Ama bu onun için hızlı sayılmaz. Toprak burada biraz yükseliyor ve nehrin öbür yanına nazaran daha çok yarıklarla dolu. Ama bak, yıldızların altındaki aktağlar nasıl da yaklaşıyor. Öte yanda Trion'un zirveleri kara mızraklar gibi uzanıyor. Yol çatalına ulaşıp iki gece önce muharebenin yapıldığı dip vadisine varmamıza az kaldı. Pippin bir süre sessizce oturdu. Miller altlarında akıp gittikçe Gandalf'ın sessizce kendi kendine bir tekerlemenin kısa parçacıklarını birçok dilde mırıldanarak şarkı söylediğini duydu. Sonunda Arif Hobbit'in sözcüklerini yakalayabildiği bir şarkıya geçti. Birkaç mısra rüzgarın hışırtısı arasında kulaklarına net olarak çarptı. Heybetli gemiler, heybetli krallar, üç kere üçtü sayıları. Ne getirdiler o batmış ülkeden, aşarak akan suları. Yedi yıldız getirdiler, yedi de taş, bir de ağaç kar beyazı. Ne söylüyorsun Gandalf diye sordu Pippin. İrfan tekerlemelerinin bazılarını aklımdan geçiriyordum diye cevap verdi Arif. Hobbitler galiba bunları unutmuşlar. Hatta bir zamanlar bildiklerini bile. Hayır, herkes değil dedi Pippin. Üstelik kendimize ait birçok tekerlememiz var. Ama belki onlar senin ilgini çekmez. Fakat bunu hiç duymamıştım. Ne ile ilgili bu? Yedi yıldız ile yedi taş. Eski zaman krallarının palantirleriyle ilgili dedi Gandalf. Peki nedir onlar? Kelimenin anlamı uzaklara bakandır. Ortanc taşı bunlardan bir tanesiydi. O zaman o, Pippin tereddüt etti. Düşman tarafından yapılmamıştı, öyle mi? Öyle dedi Gandalf. Saruman tarafından da yapılmadı. Bu onun da, Sauron'un da kabiliyeti dışındadır. Palantirler, Batı ilinin ötesinden, Eldamar'dan gelmiştir. Noldor yapmıştı onları. Belki de Feanor'un kendisi, zamanı yıllarla ölçemeyecek kadar önceki yıllarda işlemişti onları. Fakat Sauron'un kötüye kullanamayacağı hiçbir şey yoktur. Yazıklar olsun Saruman'a.
Onun düşüşü bundan oldu. Şimdi anlıyorum. Kendimizde mevcut olandan daha derin bir marifetin aletlerini kullanmak hepimiz için tehlikelidir. Ama yine de bu mesuliyeti taşımamız gerekir. Ahmak, bunu kendi çıkarı için gizli tutmuş.
Divanda kimseye bundan tek bir söz bile etmemişti. Bizler henüz yıkıcı savaşlar sırasında Gondor'un palantirlerinin kaderi hakkında düşünmemiştik. İnsanlar tarafından neredeyse tamamen unutulmuşlardı. Gondor'da bile sadece birkaç kişinin bildiği bir sırdı bu. Arnor'da ise sadece Dúnedain tarafından irfan tekerlemelerinde hatırlanan bir şeydi. Eski zaman insanları bunları ne için kullanıyorlarmış dedi Pippin. Bu kadar çok soruya cevap aldığı için mest olup şaşırmış bir halde ve bunun böyle ne kadar süreceğini merak ederek. Uzakları görmek ve birbirleriyle düşünce yoluyla konuşmak için dedi Gandalf. Bu yolla Gondor ülkesini uzun süre korumuş ve bir arada tutmuşlardı.
Minas Anor ile Minas Ith ile ve Isengard halkası içine de Ortanga taşlar yerleştirmişlerdi.
Yıkımından önce bunların en önemlisi ve temel olanı Osgiliath'taki yıldız kubbesinin altındaydı. Üç tanesi kuzeyde, uzaklardaydı. Elrond'un konağında bunların Anuminas ve Amon Sul'da bulundukları ve Elendil'in taşının kurşun renkli gemilerin bulunduğu Hilal Körfezi'ndeki Mithlond'a bakan kule tepelerinde olduğu söylenirdi.
Her palantir bir diğerine cevap verirmiş ama Gondor'da bulunanların hepsi Osgiliath'ın görüşüne açık olurmuş. Şimdi anlaşılıyor ki Ortanc kayası nasıl zamanın fırtınalarına dayandıysa orada kulenin palantiri de kalmış. Fakat tek başına uzak mesafelerdeki ve başka günlerdeki küçük görüntülerden başka bir şeyi göstermeye yaramaz. Bu da çok kullanışlı bir şeydi. Saruman için kuşkusuz. Yine de belli ki bununla yetinmemiş. Gitgide daha uzaklara bakmaya başlamış. Ta ki bakışlarını Barad-dûr'a çevirinceye kadar. O zaman yakalanmış. Şu anda Arnor ile Gondor'un kaybolmuş taşlarının nerede durduğunu veya gömülü olduğunu ya da hangi denizlerin derinlerine batmış olduğunu kim bilebilir? Ama Sauron en azından birini eline geçirip kendi amaçlarına göre kullanmış. Bence bu İtil taşıydı. Çünkü çok uzun zaman önce Minas İtil'i almış ve burasını kötü bir yer haline sokmuştu. Minas Morgul haline geldi orası. Şimdi Saruman'ın etrafı kolaçan eden gözünün ne kadar çabucak tuzağa düşürülüp yakalandığını ve o zamandan beri nasıl uzaktan ikna edildiğini, ikna bir işe yaramadığında da gözünün korkutulduğunu tahmin etmek kolay oluyor. Isıran ısırıldı, atmaca kartalın ayağı altında. Örümcek çelik ağa yakalandı. Acaba ne kadar zamandır denetlenmek ve talimat almak için cam küreye gelmeye zorlanıyordu? Ne zamandır ortak taşı bu şekilde Barad-dûr'a meyletti de iradesi çok sağlam olmayan biri artık taşa baktığında taşbakanın aklındakileri hızla o tarafa taşıyor oldu. Kişileri kendine nasıl çekiyor böyle acaba? Ben bunu hiç hissetmedim mi? Şimdi dahi içimden irademi taş üzerinde denemek geliyor. Bakalım taşı ondan zorla çevirip istediğim yere sevk edebilir miyim? Engin su denizlerinden ve zamandan aşıp, ak ağaç ile altının her ikisi birden çiçek açmışken, zarif Tirion'a bakıp, Fanor'un hayal bile etmesi imkansız, eli ve aklını iş başındayken algılayabilir miyim diye içini çekerek sessizleşti. Keşke bütün bunları daha önceden bilseydim dedi Pippin. Ne yaptığım hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Yo, vardı dedi Gandalf. Yanlış ve ahmakça bir iş yaptığının farkındaydın. Kendi kendine söyledin bunu ama dinlemedin. Bütün bunları daha önce sana anlatmadım çünkü ancak birlikte at sürerken ve bir yandan da kendi kendime düşünürken anladım hepsini sonunda. Fakat daha önce konuşmuş olsaydım bu ne senin taşa olan arzunu azaltırdı ne de ona karşı koymanı kolaylaştırırdı. Tam aksine, yok en iyi öğretmen yanan eldir. Ondan sonra ateşe karşı verilen öğüt gönüle kadar iner. İniyor dedi Pippin. Eğer yedi taşın yedisi de önüme serilse şimdi, gözlerimi kapar, ellerimi cebime sokarım. İyi dedi Gandalf, ben de öyle olacağını umuyordum. Ama merak ediyorum da diye başladı Pippin. İnsaf diye bağırdı Gandalf. Eğer bilgi vermek senin meraklılığına şifa olacaksa, gözlerimin geri kalanını sana cevap vererek geçiririm. Daha ne öğrenmek istiyorsun? Yıldızların, sonra bütün canlı şeylerin isimlerini, sonra bütün orta dünyanın, gök ötesinin ve ayıran denizlerin tarihçesini, diye güldü Pippin. Tabii başka ne kaldı? Ama bu gece acelem yok. Şu anda sadece siyah gölgeyi merak ediyordum. Senin, Mordor'un habercisi diye bağırdığını duydum. Neydi o? Isengard'da ne yapabilir? O kanatlı bir kara süvari, bir Nazgul idi, dedi Gandalf. Seni karanlık kuleye götürebilirdi. Ama benim için gelmiyordu değil mi, diye kekeledi Pippin. Yani henüz bilemezdi. Elbette, dedi Gandalf. Barad-dûr ile Orthanc'ın arası doğrudan uçulacak olursa bile 200 fersah kadardır. Ve bu mesafeyi uçmak bir Nazgul'un bile birkaç saatini alır. Fakat belli ki Saruman ork saldırısından bu yana taşa bakmış. Hiç kuşkum yok ki gizli düşüncelerinin onun dilediğinden daha büyük bir kısmı okunmuş oldu. Neler yaptığına baksın diye bir haberci yollanmış. Ve bu gece olanlardan sonra bir tane daha gelecektir sanırım hızla. Böylece Saruman kendini bulaştırdığı şehrin son kısmına vasıl olmuş olacak. Gönderebileceği bir tutsağı yok. Bakıp da göreceği bir taşı yok. Ve çağrıya bir cevap da veremeyecek. Sauron onun tutsağı elinde alıkoyduğunu ve taşı kullanmayı reddettiğini sanacak. Haberciye doğruyu söylemek de Saruman'ı kurtarmaz. Çünkü Isengard yıkılmış olsa bile o hala Orthanc'ta emniyet içinde. Yani istese de istemese de bir isyankar gibi görünecek ki sırf bu durumdan kurtulmak için bizi reddetmişti. Böylesine kötü bir durumda ne yapabilir hayal bile edemiyorum. Sanırım Orthanc'ta bulunduğu sürece hala 9 süvariye karşı koyabilecek güce sahiptir. bunu yapmaya çalışabilir. Nazgul'u yakalamaya ve şu anda Nazgul'un üzerine bindiği şeyi öldürmeye çalışabilir. O durumda Rohanlıların atlarına göz kulak olmalarında yarar var. Fakat ister bizim yararımıza, ister zararımıza olsun, neler olacağını bilemiyorum. Belki düşmanın düşünceleri karışabilir veya Saruman'a olan öfkesi yüzünden gecikebilir. Benim oraya gittiğimi, kuyruğumda hobbitlerle Ortang'ın basamaklarında durduğumu da öğrenebilir. Veya Elendil'in bir varisinin hayatta olduğunu ve onun da benim yanımda olduğunu öğrenebilir. Eğer Solucandil Rohan sırtına kanmış olmasaydı, Aragorn'u ve hak iddia ettiği ünvanı hatırlardı. Benim korkum bu. İşte o yüzden tehlikeden değil, daha büyük bir tehlikeye doğru kaçıyoruz. Gölge Yelen'in her bir adımı seni gölgeler ülkesine daha da çok yaklaştırıyor, Peregrin Tok. Pippin cevap vermedi ama sanki ani bir rüzgar esmiş gibi pelerinine sarındı. Kurşun renkli topraklar geçiyordu altlarından. Bak dedi Gandalf, batı ağılı vadileri önümüzde açılmaya başladı. Bu noktada doğuya giden yola geri dönmüş oluyoruz. Oradaki kara gölge Dip Vadisi'nin ağzı. O tarafta Aglarond ile pırıltılı mağaralar vardır. Sakın bana o konuda bir şey sorma. Gimli'ye sor eğer bir daha karşılaşırsanız. Böylece belki de hayatında ilk kez istediğinden daha uzun bir cevap alırsın. Sen mağaraları göremeyeceksin. Bu yolculukta en azından. Kısa bir süre sonra çok arkamızda kalmış olacaklar. Minfer dibinde duracağını zannediyordum dedi Pippin. Nereye gidiyorsun o halde? Savaş denizleri kuşatmadan önce Minas Tirith'e. Ya peki orası ne kadar uzakta? Fersahlarca diye cevap verdi Gandalf. Kral Theoden'in meskeninden 3 misli uzakta. Orası da buradan Mordor habercilerinin uçuşuyla en az 100 mil doğuda. Gölge Yelen'in daha uzun bir yoldan koşması gerekecek. Hangisi daha hızlı acaba? Şimdi şafak sökünceye kadar yani birkaç saat daha at sürmeye devam edeceğiz. O zaman tepelerin kuytusunda bir yerde Gölge Yelen'in bile dinlenmesi lazım gelecek. Umarım Edoras'a denk gelir. Uyuyabilirsen uyu. Şafağın ilk pırıltılarını Orlun Konağı'nın altın damında görebilirsin. Ve ondan 2 gün sonra Mindoluin dağlarının mor gölgesini ve Denethor'un kulesinin bembeyaz sularını sabah vaktinde görürsün. İlerle şimdi Gölge Yele. Koş, yüce ruhlu atım. Daha önce hiç koşmadığın şekilde koş. Artık senin doğduğun topraklara geldik. Her bir taşı bilmen gerek. Koş şimdi. Ümidimiz hıza kaldı. Gölge Yele sanki bir boru onu savaşa çağırmış gibi başını sallayarak yüksek sesle kişnedi. Sonra ileri fırladı. Ayağından ateşler saçılıyordu. Gece üzerinden akıp geçiyordu. Yavaş yavaş uykuya dalarken Pippin'in içine garip bir his doldu. Dünya atın ayakları altında rüzgarın gürültüsüyle dönerken sanki Gandalf ile birlikte o, koşan bir at heykelinin üzerine oturmuş, bir taş kadar hareketsizdiler. 4. Kitap Bölüm 1 Simagol'in ehlileştirilmesi. Eh beyim, kısıldık kaldık besbelli dedi Sam Gamgi. Kamburu çıkmış bir halde bozuk bir moralle Frodo'nun yanında duruyor, kısık gözlerle karanlığa bakıyordu. Gruptan kaçalı 3. akşamlarıydı bu, bildikleri kadarıyla. Emin Mul'in çıplak yamaçları ve kayaları arasından bazen ilerleyecek bir yol bulamadıkları için geldikleri yoldan geri dönerek bazen saatler önce bulundukları bir yere koca bir halka çizip dönmüş olduklarını fark ederek tırmanıp cebelleşirken neredeyse zamanın ucunu kaçırmışlardı. Yine de genelde ellerinden geldiğince bu garip, boğum boğum dağ düğümlerine yakın kalmaya çalışarak doğuya doğru düzgün bir biçimde ilerlemişlerdi. Fakat her seferinde altındaki ovaya doğru kaşlarını çatmış olan dağın dış yüzünü dik, yüksek ve geçit vermez bulmuşlardı. Devrik eteklerinin gerisinde hiçbir şeyin hareket etmediği, bir kuşun dahi görünmediği morumsu, küflenmiş bataklıklar uzanıyordu. Hobbitler şimdi dibi sislerle örtülmüş yüksek, çıplak ve soğuk bir uçurumun kenarında duruyorlardı. Arkalarında ise sürüklenen bulutlarla taçlanmış, kırık kırık duran dağlık topraklar yükseliyordu. Doğudan ürperten bir rüzgar esiyordu. Gece önlerinde uzanan biçimsiz topraklar üzerine toplanıyor, dağların hastalıklı yeşili, kasvetli bir kahverengiye bırakıyordu yerini. Çok uzaklarda, sağ tarafta, gün boyunca güneş açtıkça kesik kesik pırıldayan Anduin artık gölgeler içinde gizlenmişti. Ama onların bakışları nehirin arkasına, geriye Gondor'a, arkadaşlarına, insanların ülkelerine yönelik değildi. Kara bir çizginin yaklaşmakta olan gecenin kıyısında uzak, hareketsiz duman dağları gibi durduğu, güney ve doğu yönüne bakıyorlardı. Arada sırada dünya ile gökyüzünün kıyısında minik, kırmızı bir ışın yukarı doğru çakıyordu. Amma kısıldık dedi Sam. Duyup duyduğumuz bütün diyarlar arasında yakından görmek istemediğimiz tek yer orasıydı. Şimdi gitmek için uğraşıp durduğumuz yer orası ve hiçbir suretle gidemediğimiz yer de orası. Tamamen yanlış bir yere geldik baksana. Aşağıya inemiyoruz. Aşağıya inebilsek şu yeşil toprakların iğrenç bir bataklık olduğunu göreceğimize yemin ederim. Öf, senin de burnuna geliyor mu? Rüzgarı kokladı. Evet geliyor dedi Frodo ama hiç kıpırdamadı. Karanlık çizgiye ve oynaşan aleve dalmış olan gözleri takılı kaldı. Mordor diye mırıldandı fısıltıyla. Oraya gitmem gerek. Umarım oraya bir an önce varıp her şeyi bitiririm. Titredi. Rüzgar serindi ama yine de soğuk bir çürümenin kokusuyla ağırlaşmıştı. Eh dedi sonunda gözlerini ayırarak. Bütün gece burada duramayız. Buraya kısmış olsak da olmasak da daha korunaklı bir yer bulup bir an önce kamp kurmamız lazım. Belki gelen gün bize başka bir yol gösterir. Ya da sonraki veya sonraki veya öteki gün diye mırıldandı Sam. Veya belki de hiçbir gün bunu başaramaz. Yanlış yere geldik. Acaba dedi Frodo. Sanırım benim yazgım oradaki gölgeye gitmek. O yüzden bir yol mutlaka bulunacaktır. Fakat bu benim için hayır mı olacak şer mi? Bütün umudumuz hızımızdaydı. Gecikmemiz düşmanın işine yarıyor. Ve şu halime bak, geciktim bile. Bizi yöneten karanlık kulenin iradesi midir, nedir? Bütün yaptığım seçimler kötü çıktı. Grubu çok önceleri terk etmeliydim. Kuzeyden, nehirin ve Emin Muil'in doğusundan ayrılıp inmeli. Böylece Muharebe Ovası'nın zor yollarından Mordor geçitlerine geçmeliydim. Fakat artık seninle birlikte bir başımıza geriye bir yol bulmamız mümkün değil. Üstelik orklar doğu kıyısında fırsat kollayıp dururken... Her geçen gün kaybedilen kıymetli bir gün anlamına geliyor. Yorgunum Sam. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ne kadar yiyeceğimiz kaldı? Sadece neydi isimleri? Lembas kaldı Bay Frodo. Şöyle böyle bir miktar. Ama büyük bir lokma lembas hiç yoktan iyi sayılır. Halbuki bunları ilk tattığımda bir daha canımın başka bir şey çekmeyeceğini sandıydım. Ama şimdi kuru kuru bir parça ekmek ile bir maşrapa hatta yarım maşrapa bira pek güzel giderdi. Son konakladığımız yerden beri yemek takımlarını yanımda taşıyorum. Ama ne işe yaradılar? Her şeyden önce yemek pişirmek için ateş yok. Sonra pişirilecek bir şey, ot bile yok. Dönerek taşlı bir oyağa doğru ilerlediler. Batıya inen güneş bulutlara yakalanmıştı. Gece hemen hemen indi. Ellerinden geldiğince iyi bir uyku çekmeye çalıştılar. Çünkü ayaz hava koşullarıyla çentik çentik olmuş zirveler arasında... Köşe bucak her yerde dönüyor, dönüyordu. En azından doğudan gelen rüzgardan korunuyorlardı. ''Bir daha gördün mü onları Bay Frodo?'' diye sordu Sam. Sabahın soğuk kurşun iliğinde her yanları tutulmuş, üşüye üşüye oturmuş, lembas peksimetlerini kemirirlerken. ''Hayır'' dedi Frodo. ''Hayır, iki gecedir ne bir şey gördüm, ne bir şey duydum.'' ''Ben de'' dedi Sam. ''Gırr, o gözler tüylerimi diken diken ediyordu.'' Ama belki de sonunda ondan kurtulmuşuzdur. O yıvışık, sefil şeyden, Gollum. Elime geçerse ben onun gırtlağından güzel bir Gollum sesi çıkartıvereyim de görsün gününü. Umarım buna hiç gerek kalmaz dedi Frodo. Bizi nasıl izleyebildi bilmiyorum. Ama belki senin de söylediğin gibi izimizi kaybetmiştir. Bu kuru ve çıplak yerlerde pek ayak izi kalmaz. Pek koku da bırakmayız. Onun o durmadan havayı koklayan burnu için bile... Keşke öyle olsa dedi Sam. Ondan tamamen kurtulabilmeyi o kadar çok istiyorum ki. Ben de dedi Frodo. Ama beni esas huzursuz eden bu değil. Bu tepelerden uzaklaşmak istiyorum ben. Onlardan nefret ediyorum. Doğu tarafında kendimi çırılçıplak hissediyorum. Sanki öte yandaki gölge ile aramda ölü ovadan başka bir şey yokmuş da
ben burada kısılıp kalmışım gibi. İçinde bir göz var. Haydi, bugün ne yapıp edip aşağıya inmemiz gerek. Fakat gün ilerledi ve akşam olurken onlar hala tepenin sırtlarında debelenip duruyorlardı. Aşağıya inen bir yol bulamamışlardı. Bazen o çıplak toprakların sessizliğinde arkalarından belli belirsiz sesler duyduklarını hayal ediyorlardı, düşen bir taş gibi veya taşlar üzerinde ıslak bir ayak sesi duyduklarını zannediyorlardı. Fakat durup da kıpırdamadan dinlediklerinde ses kesilmiş oluyordu. Sadece taşların kenarlarında inleyen rüzgarın sesi geliyordu kulaklarına. Ama bu bile onlara sivri dişlerden tıslayarak çıkan yumuşak bir nefesi hatırlatıyordu. Bütün gün boyunca onlar ilerlemeye çalıştıkça Emin Mul'in dış sırtları yavaş yavaş kuzeye doğru döndü. Emin Mul'in kıyısında artık çentilmiş ve yıpranmış, sel sularıyla siper gibi açılmış, dimdik aşağıya uçurumun yüzünde bulunan dar ve derin dağ geçitlerine doğru alçalan, yarıklarla kesintiye uğrayan kayalardan oluşan geniş devrik bir düzlük uzanıyordu. Gitgide daha derin ve daha sık olmaya başlayan bu yarıklar arasından bir yol bulmak için Frodo ile Sam sola, kenardan uzaklara doğru kaymışlar ve birkaç mil sonra yavaş yavaş ama muntazam bir şekilde yokuş aşağı gitmeye başlayıncaya kadar da bunu fark etmemişlerdi. Uçurum tepesi ova düzeyine doğru inmeye başlamıştı. Sonunda durmak zorunda kaldılar. Bulundukları sırt kuzeye doğru daha sert bir biçimde dönüyor ve daha derin bir dağ geçidiyle yarılıyordu. Diğer tarafta yeniden yükseliyordu, tek bir basamakta birkaç kulaç birden. Önlerinde kocaman, sanki tek bir bıçak darbesiyle kesilmiş gibi duran kurşuni bir uçurum vardı. Artık ilerleyemezlerdi, ya batıya ya da doğuya dönmek zorundaydılar. Fakat batı onları dağların ortasına doğru götürerek daha fazla zahmete sokacak, daha çok oyalayacaktı. Doğu ise sarp kayaların dışına götürecekti. ''Bu yarıktan aşağıya inmeye çalışmaktan başka çaremiz yok Sam'' dedi Frodo. ''Bakalım bizi nereye götürecek?'' ''Eminim düşüp kafamızı kıracağız'' dedi Sam.